Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke ve bu bölümde Spider-Man Across the Multiverse filmini konuşacağız. Filmin detaylarına gelmeden şunu söylemek istiyorum. Bu Farklı Evren adında bir podcast'in de sahibi olarak Multiverse, çoklu evren konseptinin bu sıralar popüler kültüre hükmetmesinden acayip mutluyum. Popüler kültüre şu sıralar hali hazırda hükmeden Marvel ve onun sinematik evreni Multiverse Saga adı altındaki bir döneme girdi. DC sinematik evreni de gelecek hafta çıkacak The Flash filmiyle farklı evrenlerini bir araya getirecek. Oradan yeni bir döneme yol alacak onlar da. Süper kahramanları geçtim. Direkt olarak ana akımda, hatta Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü alan Everything Everywhere All At Once filmi bile çoklu evren konseptini işliyor. Gerçekten böylesi bir dönemde olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Bütün bu Multiverse konseptini işleyen filmlerin yanında bir iş var ki birçokları da bu konsepte en iyi onun işlediğini düşünüyor. O da Spider-Verse serisi. 2018 yılında Spider-Man Into the Spider-Verse ile başlamıştı bu seri. Sony'nin Marvel işbirliğinde geliştirdiği ama hani asıl yükün Sony'de olduğu, Sony animasyon stüdyolarında olduğu bir yapım bu. Ve 2018'de çıkar çıkmaz Oscar'daki en iyi animasyon ödülünde tartışmasız bir şekilde kazanmıştı. Gerçekten animasyonda böyle devrim niteliğinde bir iş yapmıştı aslında Spider-Man Into the Spider-Verse. Hani hikayesini, Örümcek Adam'ın çizgi romana çok yakın işleyişini, yeni nesli içine çekerken eski neslinde kendisine hayran kalmasını sağlayan bir tempoya sahip olmasını falan geçiyorum. Animasyon noktasında bu Pixar'ın, Disney'in getirdiği her şey gerçek dünyaya çok yakın olacak. Animasyon stilini kırıp çizgi romana daha yakın, o ruhu hissettiren, biraz daha böyle ezber bozan, görüntüleri bozan, renkleri değişen, yer yer aslında epilepsi krizi geçirtebilecekmiş gibi görseller, ışıklar gördüğümüz ama hepsi birleştiğinde gerçekten hayran olması bir görüntüye sahip animasyon tekniği vardı filmin. Bunun yanında da multiverse konsepti çok yakışıyordu filme çünkü bu gerçekten uzak animasyonu Spider-Man'in çok farklı karakterlerini adapte edebiliyordunuz. Çok ciddi bir şekilde konuşan dedektif Spider-Man Noir da burada yer alabiliyordu. Domuz Spider-Man de burada yer alabiliyordu. Bu gerçeklikten uzak animasyon stili, Spider-Man'in her zaman sahip olduğu mizahı tamamen benimsemiş film yapısı bu tür karakterleri çok iyi taşıyordu ve hepsinin farklı evrenlerden olsalar da tek bir potada eritilebilmesini sağlıyordu. Spoilersız olarak onun devamı niteliğindeki Across the Spider-Verse filmi için şunu söyleyebilirim ki bence ilk filmin bir tık altında çok daha fazla Spider-Man görüyoruz. Çok daha coşkulu, daha aksiyonlu, daha müzikli falan bir iş olsa da bu yoğunluk bence biraz fazla gelmiş ikinci filme. Kötü değil. Zaten çok iyi bir filmin, yani bence kusursuz olan bir filmin hatta ikincisini yapmak acayip zor bir iştir. O yüzden onun daha iyisini yapamamışlar ama ona çok yakın bir iş çıkarabilmişler, onu söyleyebilirim. İlk film daha pürüzsüzdü. Hani elimizde 5 Spider-Man karakteri var. Daha giriş, gelişme, sonuç şeklinde net bir kurgusu vardı. İkinci film öyle değil. Daha karmaşık, daha böyle kurgusunun daha sallantıda olduğu bir yapısı var. Onlardan dolayı bu yoğunluğun daha iyi bir film yapamadığını düşünüyorum. Ama şöyle diyeyim yani ilk 5 yıldızlı bu da 4,5 yıldızlık bir film. Ondan emin olabilirsiniz. Zaten IMAX'te de kesinlikle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani sinemada izleyin. Mümkünse de IMAX'te izleyin. Çünkü yani ekranın her yanından o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak istemiyorsunuz ve bu gerçekten de IMAX'te gideceğinize değecek bir film. Uzun zamandır böyle bir film izlemediğimi de söyleyeyim. Şimdi buradan sonrasında artık spoilerlı olarak Across the Spider-Verse hakkındaki görüşlerime geçiyorum. Into the Spider-Verse'ün animasyon tekniğini övmüştüm. Bu tekniği korumakla kalmıyorlar, geliştiriyorlar arkadaşlar. Çizgi romanı kurulmuşçasına bir his vardı ilk filmde. Bu his fazlasıyla artmış. Sürekli işte çizgi roman efektlerini görüyoruz. Bir yerlerden atlarken, zıplarken ya da vururken Spider-Man. Veya paneller görüyoruz. Spider-Man'lerin sayısının artmasından yararlanmışlar. Ekranın ikiye üçe bölündüğü, panel hissinin yaşandığı birçok yer var. Ve bununla birlikte tempo da çok fazla artmış. Yani gözünüzü bir an bile kırpamıyorsunuz gerçekten. Bunu hani yeni nesli biliyorsunuz, Z neslinin özellikle odaklanması çok zor. Onları odaklı tutmak için mi yaptılar bilmiyorum. Ama hani 7'den 70'e herkesin seveceği bir tempo var bence. Yakalaması zor olsa da o Spider-Man'in o hareketliliğine inanılmaz yakışıyor. Gençliğine de inanılmaz yakışıyor. Bu arada konu olarak Miles'ın ergenliğe geçişini görüyoruz. İlk filmde daha çocuktu, şimdi büyüdü, geleceğine karar vermeye çalışıyor. Arkadaşlarıyla işte sevdiği kişiyle ilgili sorunlar yaşıyor. Bir yandan hani Spider-Man'in her zaman ruhunda olan gençlik problemlerini de arka planda izliyoruz. Ama tabii ki bunun yanında da Across the Spider-Verse'de yüzlerce Spider-Man'le karşılaşıyoruz. Sebebi ne? Sebebi Multiverse'ü korumaya çalışan bir ekip var. Spider-Man 2099'un Miguel O'Hara'nın liderliğinde kurulan, filmin başında Spider-Gwen'imizin de katıldığı bir Spider Society ekibi var. Bunlar Multiverse'deki bozuklukları düzeltmeye çalışıyorlar. Filmin başında Spider-Gwen'in onlara katılmasıyla biz ilk görüyoruz bu ekibi. Bu arada uzun bir giriş sekansı var ve Spider-Gwen'i işliyor. Böyle filmin ana karakteri Miles, her zaman Miles Morales'in odağındayız ama Spider-Gwen'in ondan bol bol rol çaldığı yerler var. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Hani multiverse konsepti sonuçta farklı evrenlerden gelen farklı karakterleri işlediği için başka bir evrenden bir karakterin rol çalması bende bu multiverse hissiyatını kat be kat arttırıyor. Benim bu hoşuma gitti. Ki zaten filmin sonunda hani Spider-Gwen'in 3. filmde göreceğimiz ekibi topladığını anladığımızda da onu film boyunca neden daha fazla gördüğümüzü açıklıyor bize bir yandan. Hani ben size bu karakteri gösterdim ama onun gelişimi günün sonunda her şeyi aşıp babasıyla arasını düzeltip kendisini bulup bir ekibe liderlik ettiği yere gidiyordu diyordu. Bu da ayrıca hoş bir detay olmuş. Filmin başıyla sonu arasında böyle bir bağlantı varken kötü adam konusunda bence bazı sıkıntıları var. Filmin ilk yarısında The Spot, Benek karakteri düşmanımızken ikinci yarısında artık Miles Morales Spider Society ile tanışıyor ve orada Miguel'in onu engellemesine karşı mücadele ediyor. Yani ikinci yarının düşmanı Miguel O'Hara diyebiliriz aslında. Bu da hani en başta demiştim filmin ilk filmin giriş gelişme sonuç şeklinde daha net bir kurgusu var diye. İkinci film daha dağınık görünüyor bu açıdan. Hani Spot vardı, nereye gitti, Miguel O'Hara vardı. Onlar işte Spider-Man'i kovalıyordu falan filan derken bir de zaten sonu To Be Continued diye bitince elimizde daha sallantıda bir film oluyor hani. Ki şundan dolayı çok fazla eleştirmiyorum bunu. Belki de üçüncü filmi izlediğimizde direkt devamı olacağı için ve 2-3'ü birlikte değerlendirdiğimizde çok daha hoşumuza giden bir kurgu yaratılmış olabilir ama şu anda ikinci filmi tek başına değerlendirdiğimizde kurgu noktasında ilk filme göre aksak. Ama eğer ki yani bu yüksek tempolu aksiyon sahnelerinin kurgusundan falan bahsediyorsak bunların kusursuz olduğunu da söylemek durumundayım. Bu kadar çok karakter, bu kadar yüksek bir tempo, şakalar vurdular, kırdılar, uçtular, spider sense'ler, çizgi roman efektleri falan hepsinin bir araya getirilmesinin inanılmaz zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani hayal edemiyorum gerçekten insanlar bunu nasıl birleştirebilmiş. O açıdan gerçekten ellerinden gelenin kurgu noktasında en iyisini yaptıklarından emin oluyorsunuz aslında filmi izlediğinizde. Diğer bir sebebimse bu arada ilk filme göre bir tık kötü bulmamın bazı pilot roller olması. Yani mesela Miles'ın Spider Society'den kaçarken böyle ellerindeki elektrik gücü kullanmasını çok yiyemedim ben. Hani gerçekten bu kadar mı güçsüz bir yere hapsediyorlar diye düşündüm. Veya işte Hobby Spider-Gwen'e bilekliğini vermiş ama o zaman kendisi kendi evrenine nasıl gitti? İki tane mi bilekliği vardı? Onları falan böyle çok hızlı geçirmiş buldum. Hani ilki bu arada bahsettiğim ilk açıklığın daha iyi açıklanabileceğini düşünüyorum. Çünkü hep Miles Morales böyle diğer Spider-Man'lerin sahip olmadığı güçlere sahip. Görünmezlik gibi, işte ellerindeki elektrik güç gibi. Kendisinin bunu keşfedişini görüyoruz ve zaten koca Spider Society'ye kafa tutup onların arasından kaçabildiğini izlediğimizde ha bak bu Spider-Man farklı, bu diğerlerinden daha güçlü gibi duruyor hissini film bize veriyor. Bu arada görünmezlik demişken mesela bir sahne vardı Miles'ın görünmez olarak Spider-Gwen'in burnunun dibine girdiği. Bu mesela normal live action bir film olsaydı hani şey derdik ya abi nefesini de mi hissetmiyor falan gibi düşünürdük. Ama animasyon olduğunda o çizgi roman hissi olduğunda bunları daha kolay yiyorum ben açıkçası. Bu açıdan da animasyon olmasının avantajlarından çok güzel yararlandıklarını düşünüyorum. Bütün ıvır zıvır saçmalıklar işte Spider Cat'ler, Spider Pig'ler adını unuttum şimdi ama onların karakterlerini falan film çok iyi taşıyor gerçekten. Ve eğlence dozunun hiç azalmaması gerçekten bir Spider-Man çizgi romanı okuyormuşsunuz hissi yaratıyor. Konu kısmına geri dönecek olursak Miles Morales'in de Spider-Gwen'in de biz film boyunca aslında aileleriyle mücadelelerini, bu işte gizli kimlikleriyle gerçek kimlikleri arasındaki çatışmaları falan görüyoruz. Bu da yine Spider-Man'in en kritik özelliklerinden biri yani. Maskeye en önem veren karakter oluşunun Spider-Man'in Marvel evreninde sebebi işte hep bu gerçek hayatında yaşadığı sıkıntılar ve çok büyük bir evrenler arası işte sorunlar falan görürken bir yandan kendi iç çatışmalarından da uzaklaşmamaları bana o küçükken izlediğim Spider-Man işlerindeki tadı verdiği için ben hiç yadırgamıyorum. Aileleriyle geçirdikleri bu dramatik sahneler falan bir tık uzun olmuş. Onu söyleyebilirim. Hani bu kadar gerek var mıydı bilmiyorum. Ama onun dışında beni çok rahatsız etmedi. Bu yoğunluğun içinde, bu 140 dakikanın içinde açıkçası hani 2 dakikada Gwen babasıyla fazla sarılabilir diye düşünüyorum. Fakat işte bu yoğunluk mesela müzikler noktasında bana bir tık yorucu geldi. O elektronik müziklerin, rap'in bu animasyon tekniğine inanılmaz yakıştığını düşünüyorum. O ayrı bir nokta. Ama işte gerek ilk filmdeki WhatsApp Danger'ın gücü olsun, gerek oradaki daha yeterli müzik kullanımı olsun, bu filmde bana aşırıya kaçılmış gibi geldi. Yani zaten görseller bir noktada yorucu sayılabilecek, tempo bir noktada yorucu sayılabilecek bir noktada. Bir de bunların hepsini sürekli olarak müzikle desteklediklerinde bir tık daha fazla yordu beni bu filmde. Hani bazı yerlerde müzik olmasa da olurmuş diye düşünüyorum açıkçası. Bunlar ama hep başta da dediğim gibi yani ilk film 100 puansa bu onun ikinci film 95-93 puanda falan kalıyor. Hani bu tarz ufak sıkıntılar yüzünden. Onun dışında her şey iyi, her şey güzel. Fan servis mükemmel. Yani benim çocukluğum sürekli Spider-Man işleriyle geçti. Bu dergisinden çizgi filmine yani sinema filminden çizgi romanına kadar. Ve işte Spider Society'de gezinirlerken veya bu multiverse konsepti açıklanırken her yerde o kadar çok Spider-Man vardı ki. Mesela bu Spider-Man ve 3 arkadaşı gibi bir eski çizgi film vardı. Onun bir referansı varmış. Kaçırmışım galiba. Sonradan internette gördüm. Spectacular Spider-Man dizisi vardır. Bir sezon sürdüğü için çok üzüldüğüm, hala galiba Change.org'da devam etsin kampanyası bulunan, oradaki karakteri gördük. Böyle şey oluyorsunuz filmi izlerken, ya acaba şu an bu salonda benimle birlikte bu Spectacular Spider-Man'i fark edip duygulanan biri daha var mıdır falan oluyorsunuz. Zaten Tobey Maguire ile Andrew Garfield'ın Spider-Man'leri geldiğinde salondan bir böyle reaksiyon alıyorsunuz. Orada herkes o şaşırmayı, o heyecanı, o fanboyluğu yaşıyor yani. Bunlar çok güzel olmuş. Spider-Man oyununu görüyorsunuz. O da son dönemde çok popüler biliyorsunuz. Ona da referans var. Nasıl bağlayacaklar bilmiyorum ama MCU'ya bile referans var bu arada. Şunu da söylemem lazım. Hani bu kadar fan service basarken hikayeden ödün vermemek bence çok zor. Bunun ne kadar zor olduğunu No Way Home'da gördük. Bize fan servisi dibine kadar verdiler. Yani sinema salonundan mutsuz çıkmamızı engelleyecek kadar çok fan servis vardı ama ne eksikti? Hikaye eksikti. Hikayede açıklar vardı, plot holler çok fazlaydı. Spider-Verse bu hatalara düşmüyor. Bize o Spider Society'de Easter egglerini fırlatıyor. IMAX'e gidin dememin sebebi, en büyük sebebi bu zaten. Ondan sonra da kendi yoluna bakıyor gerçekten. Tıpkı bu arada Miles Morales'in de yaptığı gibi. Siyahi bir karakterin bu arada bu isyan bayrağını taşıması. Hani Spider-Man'in gençliği var, heyecanı yüksek, onu biliyoruz da. Ayrıyeten hani onların içerisindeki o bir sürü farklı evrenden gelen Spider-Man'in içerisindekinin en asi olanın siyahi olan olması da ayrıyetten bir mesaj veriyor. Spider-Gwen'in de bu arada odasında galiba trans haklarını destekleyici bir yazı bulunmuş. Onun trans olduğuna ve işte günün sonunda böyle babasına açıldığına ve babasının onu kabul ettiğine falan dair bir teori var. Bunun netliği kesin değil ama böyle Spider-Gwen'in olduğu sahnelerdeki arka plan renklerinin trans bayrağıyla eşleştiği falan gibi güçlü referansları da var bu teorinin. Üçüncü filmde belki gerçekten görürüz de buna dair bir şey, onu bilemiyorum da. Bu tarzda filmin böyle bir, bu kadar özellikle popüler bir filmin böyle mesajlar vermesi de ayrıca dikkat çekici ve önemli diye düşünüyorum. Ve heyecanla bekliyorum Spider-Verse serisinin üçüncü filmi Beyond the Spider-Verse'ü. Gerçekten böyle MCU'nun diziler falan ya da işte 10 üzerinden 6'lık filmler derken sallantıda olduğu, DC'nin zaten şu an bir geçiş sürecinde olduğu, Lord of the Rings'in Rings of Power'la hayal kırıklığına uğrattığı, yine Sony'nin saçma sapan bir Spider-Man ve kötüleri evreni yaratmaya çalıştığı bu süreçte böyle gerçekten geek nerd dünyasında çölde vaha gibi duruyor Across the Spider-Verse. Bu multiverse konseptinde de gerçekten hani çok anlamsız karakterleri tek bir potada, tek bir filmde eritme konusunda da diğer filmlere taş çıkartıyor. Ve biliyoruz ki bu arada önümüzde göreceğimiz, izleyeceğimiz animasyon filmlerine de tarz olarak etki edecek. Biz artık Pixar'dan ziyade böyle daha stilize animasyonlar görmeye başlayacağız. Bütün bu başarılarını da Spider-Verse serisinin çok takdir ediyorum. Beni bir sonraki işleri için bu ekip oldukça heyecanlandırıyor. Onu da söyleyerek bu bölümü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.